Acımak.
Ayrım 7.
Hızlı gitmenin sopadan kurtulmak için çare olmadığını, çünkü sahiplerinin büsbütün hırslarını artırarak kendilerini atlarla yarıştırmaya sevk edeceğini biliyorlar. Biliyor musun evlat, amirlerin senden şikayete başladılar. Nafile, günden güne tembelleşiyor, diyorlar. Agafil çocuk, ne olurdu şu işe tersinden başlasaydın. Yani evlat, ne kadar zevkle işe sarılmayıp da yavaş yavaş açılsaydın. Amirlerin de mürşit amma cevherli çocukmuş, günden güne terakki ediyor, deselerdi. Marif başkatibinin bu sözleri bana zehir gibi acı ve öldürücü geliyordu. Bahsimizle ne alakası var efendim, diye itiraz ettim. O hiç ehemmiyet vermeden devam etti. Bu dolambaçlı konuşmayı niye yaptığını şimdi anlarsın evlat. Amirlerin sana bir şey için daha kızıyorlar. Sana ait olsun olmasın, dairende görülecek bunca iş varken başka dairelere yardım etmeni, mesela bizim marif raporlarıyla meşgul olmanı iyi bir gözle görmüyorlar. Bahusus bilirsin ya, bizde bu daire öbür daireye adeta düşman bir memleketin idaresi nazarıyla bakar. Hasılı, bu senin fazla gayret keşliğin amirlerini memnun etmezse var kıyas et, başkalarını ne kadar memnun eder. Mesela bütün kalem arkadaşların sana düşman. Her biri bu iş ancak bu kadar sürat ve mükemmeliyetle yürür deyip dururken günün birinde mürşit efendi diye parmak kadar bir çocuk peyda oluyor. Beşinin beş günde çıkaramayacağı bir işi 5 saatte çıkarıp atıyor. Herifler ne kadar kudursalar hakları ya. Bir kere adamcağızları amirlerinin gözünden düşürmek tehlikesi var. Sonra senden görerek eskisinden daha fazla çalışıp uğraşmaya mecbur oluyorlar. Nihayet bunlardan daha mühim olarak kendi şahıslarına karşı besledikleri hüsnü teveccühü izale ediyorum. Çünkü haspaların hallerini bilmezler. Hakikatin içlerinde bir cevher var sanırlar. Adam olduklarını, bir halta yaradıklarını vehmederler. Bu Tahsin Efendi ne garip bir adam. Gülüyor, kızıp köpürüyor, alay ediyor, rakıdan şişmiş kocaman yüzü şekilden şekile giriyordu. Evet evlat, sen arkadaşlarının kredisini bozuyorsun. Demin gayretkeşlik kelimesini kullandığım zaman suratın bir acayipleşti. Bu onların senin için kullandıkları kelimelerin en hafifidir. Onları çekiştirmek için söylüyorum sanma. Hakkında neler düşündüklerini anla da ona göre hareket et diye söylüyorum. Amirlerinin emrini tuttuğun için sana huluskar, müdahin, mutabafsız diyorlar. Çalışman hakkında rivayet muhtelif. Bir kısmı bunu gabavetine veriyor. Bir kısmı neticesiz bir yalancı pehlivan diye tavsif ediyor. Bir kısmı da sırf arkadaşlarını gözden düşürmek için yapılan bir manevra diyor. Nezaketine, hatır şinaslığına gelince her yerde bunların adı korkaklık, riyakarlık, zillet vesairedir. Bugünkü kavgan bu söylediklerimi ne güzel teyit ediyor. Arkadaşım kendine ait bir vazifeyi bana yüklemek istedi. Rıza göstermedim. Kızdı diyorsun. Kızar ha, ben de olsam kızarım. Herifi sigaraya alıştırır gibi başkasına iş gördürmeye alıştır da sonra birdenbire stop et. O bu işi sana ait bir vazife nazarıyla bakmaya alışıp gitmişti. Vazifeni yapmadığını, kafa tuttuğunu gördü. Kızar ha, ben de olsam kızarım ya. Sonra hem neden başkalarının işini görürsün de onun işini görmezsin? O Allah'ın kulu değil mi? Dediğim gibi bu davada hem haklısın hem haksız evlat. Hani şimdi geri dönelim. Ortalık karardı da şu karşı tarlalar, Lateşbih ve Latemsil Sarıyer'deki Sultaniye çayırına döndü. Marif başkatibi lakırdıyı değiştirmişti. Bir türlü unutamadığı Boğaziçi'nden bahsediyordu. Ah evlat, zaman zaman derim ki burada başkatip olacağıma Sultaniye çayırında başıboş bir at olup otlasam. Eğer bir gün Allah nasip eder de güneş batmıştı. Geri dönüyorduk. Tahsin Efendi'nin sözlerini artık dinlemiyordum. Onun biraz evvel söylediği şeyler zihnimi alt üst etmişti. Maneviyatımı kırmaya, meslek ahlakımı bozmaya azmetmiş gibi görünen bu adama kızıyordum. Fakat bir cihetten de ona karşı garip bir muhabbet duymaktan kendimi alamıyordum. Bu satırları yazarken hala onun zehir gibi acı ve öldürücü sözleri aklımdan çıkmıyor. Burada bu kırık masanın başında ilk satırları yazdığım gecelerdeki kadar nikbin değilim. Ben zannediyordum ki ömürlerimizin teknesini istediğimiz sahile çekmek için yalnız onun dümenini ele almak kafidir. Anlıyorum ki değilmiş. Yollar görünmez kayalarla doluymuş. Onlara çarpmamak lazımmış. Daha fenası gizli akıntılar varmış ki insan onlara kapıldığı zaman yolun değiştiğini, gittikçe uzaklaştığını fark edemezmiş. Ta kendisini başka sahillere düşmüş görünceye kadar. Etrafımdakiler ne tıynette insanlar olurlarsa olsunlar, ben umdelerime sadık kalacağım. bazı zayıf iradeli ve uşak ruhlu kimseler gibi şahıslardan gelen fenalığı memlekete atfederek ona küsmeyeceğim. Bilakis göreceğin zulüm ve gadrin benimle beraber o büyük mağdur anayı da vurduğunu, yaralarına bir fazla yara ilave ettiğini düşüneceğim ve daha kuvvetle, daha şevkle çalışacağım. 5 Ağustos. Bugün yeni evime yerleşiyordum. Kitaplarımın arasında hatıra defterimi buldum. Onu çoktandır unutup gitmiştim. Sivas'ta maniyet memuru iken bir zaman resmi işlerden göz açamamıştım. Sonra da bu kavgalar, dedikodular, bin çeşit boş mesele ve can sıkıntısı takip etmişti. Küçüklüğümden beri okumayı çok severdim. Günümün birkaç saatini kitaplara verdim. Okurken başka bir dünyaya girer, bütün dertlerimi unuturdum. Sivas'a geldiğim ilk aylarda yine öyle yapıyordum. Hatta biraz şiire de hevesim vardı. Zaman zaman gazeller, şarkılar yazmaya çalışıyordum. Sonra bu zevk söndü. Zihnimi günün miskin dedikodularından, manasız heyecanlarından ayırıp kitaplara veremez oldum. Bu tesirler altında hatıra defterimi de bir köşeye atmıştım. Zaten insanın günden güne küçüldüğünü, bayağılaştığını kaydetmesinde ne zevk oluyor ki? Nihayet bu kazaya kaymakam oldum. Sivas'tan çıktım, yeni bir muhite, yeni bir havaya girdim. Bu tebeddül bende garip bir tesir yaptı. Uykudan uyanan, boğucu bir kabus içinde beyhude çırpındığını hatırlayan bir adam gibiydim. İlk memuriyetim esnasında farkında olmadan ne kadar düştüğümü, ancak şimdi bu yeni muhitte, yeni bir vazifeye başladığım uyanıklık saatinde anlıyorum. Defterimin elime geçmesi hayırlı bir tesadüf oldu. Kendimle hesaplaşacağım. İlk teşebbüsten iflas etmiş gayretli bir tüccar gibi kaybolan kıymetlerle elde kalanları muvazene edeceğim. Sonra yeni bir programla yeni bir hayata başlayacağım. Evet, itiraf etmeliyim ki ilk memuriyetimde çok düştüm. Umdelerimin bir kısmına sadık kalamadım. Herkesle iyi geçinecektim. Hemen hemen herkesi kırdım. Amirlerimin sözünden çıkmayacaktım, onlara isyan ettim. Hususi hayatımda daima temiz kalacaktım, fena ihtiyatlardan sakınacaktım, yapamadım. Bununla beraber benim için şöyle bir teselli noktası da yok değil. Mağlubum fakat düşmanla göğüs göğüse çarpıştıktan, son kurşunu attıktan sonra yere serilen bir asker gibi mağlubum. Marif başkatibinin esas itibariyle çok doğru olan sözleri kanımı zehirlemişti. Durduğum yerde mayalı hamur gibi günden güne ekşiyordum. Arkadaşlarım nezaketimi, uysallığımın ne gözle gördüğünü anladıktan sonra laubaliliklerine tahammül edememeye başladım. En ehemmiyetsiz bir şey için aksileniyor, kafa tutuyordum. Bir gün birisi latife tarzında alay etti. Beni rahat bırakmasını nezaketle rica ettim. Aldırmadı. Hatta daha beter musallat oldu. Münasebetsizliğine nihayet vermezse ağır bir muamelede bulunacağımı söyledim. Bu defa alayı açık bir tecavüz ve hakarete döktü. Elimden ne gelebileceğini sorarak meydan okudu. Zaten bacak gibi cılız, uyuz bir şeydi. Başkalarını bilmem fakat seni sıska boynundan yakaladığım gibi pencereden atarım dedim ve nasıl oldu bilmiyorum, ancak ayak takımının ağzından çıkacak fena kelimelerle onu tahkir ettim. Tahsin Efendi'nin dediği gibi bunlar olağan şeylerdir. Dairelerde her gün bin çeşidi görülüp işitilir. Fakat benim gibi sessiz sedasız bir adamdan çıkması, bir balığın feryat etmesi gibi herkesi şaşırttı. Vaka hatta vilayet makamını da aksetti. Vali, mabeynin yetiştirilmelerinden ihtiyar bir paşaydı. Beni odasına çağırarak azarladı. Tatlı tabiatım 3-4 ay sonra beni başka bir felakete uğrattı. Kazalardan birine bir kaymakam tayin edilecekti. Çok çalışkan ve çok anlayışlı bir genç olduğumu nazara dikkate alarak beni tensip ettiler. Muamelem bitmek üzereydi. Tam bu esnada bir havadis çıktı. Bu kaymakamla benden daha kıdemsiz ve ehliyetsiz bir başka genci tayin etmişler. Evvela inanamadım, sordum. Doğru çıktı. Sebebini sonradan Marif Başkatibinden öğrendim. Bu adam valiye müracaat etmiş. Evvela yalvarmış, sonra hafiften hafife tehditlere başlamış. Vali tereddüt ediyor. Nasıl olur, başkasına söz verdik, diyormuş. Etrafındakiler, mürşit uslu ve tatlı bir çocuktur, sesini çıkarmaz. Hem öyle çalışkan bir memura dairenin ihtiyacı var, demişler, terfime mani olmuşlar. Doğru düşünmüşler. Ben ses çıkarmayı kendiliğinden akıl edecek, elimden alınan ekmek için isyan edecek bir adam değildim. Fakat ne çare ki hakkımda söylenenleri Tahsin Efendi bana yemeden içmeden yetiştirerek gururumu kırmıştı. Göz göre göre hayatiyetiyle, istikbaliyle oynanmasına müsaade edecek kadar hayvan olmadığımı ispat etmek için öyle bir hırçınlık ettim, öyle çakıp gürledim ki adamcağızlar söylediklerine söyleyeceklerine pişman oldular. Manafi, bu yüzden de tercümeyi halime geçen ağır bir tekdire uğradım. ben şimdi devletin sicilinde mütecaviz ve geçimsiz bir insan olarak kayıtlıydım. Mamafi, şimdi biraz hüzünlü düşünüyordum. Acaba bugün buraya kaymakam oluşumu biraz da kendimi böyle tanıtmama borçlu değil miydim? Vaktiyle benim için ağzı var dili yok bir gençtir diye terfime mani olanlar ağızlarının payını almamış olsalardı, bu sefer de aynı lisanı kullanarak bu ekmeği de elimden almış olmayacaklar mıydı? Dairelerdeki fena memurlardan daima şikayet ediyoruz. Acaba iş başına geldikleri vakit onların hepsi mi kötü niyet sahibi, tembel, atlatıcı, müflis insanlardı? Hususi hayatımda çok temiz kalmak ve bütün fena ihtiyatlardan korunmak hakkındaki kararımda da sebat edemedim. İlk zamanlarda çok sevdiğim yalnızlık bana gittikçe ağır gelmeye başladı. Geceleri ihtiyar Ermeni kadının viran evindeki kasvetli odamda can sıkıntısından patlıyordum. Böylece korktuğum şeylerin birer birer kucağına düştüm. Yalnızlık beni bir takım ahmak ve müfsit insanlarla dost yaptı. Akşam oldu mu onları arıyor, dedikodularından garip bir zevk duymaya başlıyordum. Çok tenha ve kasvetli olan birinci evimi değiştirdim. Müdürlerden birinin delaletiyle başka bir Ermeni evine yerleştim. Burası daha işlek bir cadde, daha temiz ve kalabalık bir evdi. Ev sahibinin kızı vardı. Bazen onlara komşulardan da 3-5 kadın iltihak ediyor, evde adeta cümbüş oluyordu. Odamda otururken onların gülüşüp itişmeleri, şarkı söylemelerini dinlemek zevkime gidiyordu. Nasuhi Bey, bana bu odayı ucuz bir fiyatla tutan müdür, ara sıra misafir geliyordu. Ona ikram etmek için rakı alıyor, ev sahibine küçük bir sofra hazırlatıyordum. Nasuhi Bey, şen, kalender bir adamdı. Evdeki kadınlardan bir ikisini çağırıyor, içki ikram ediyor, şarkı söyletiyordu. Bazen şişelerde bir iki parmak rakı artardı. Ertesi akşam yemekte bu rakıyı kendi kendime yudum yudum içer, bir gece evvel söylenmiş şarkıları yavaş sesle kendi kendime tekrar ederdim. Böyle böyle belki de akşamcı olacaktım. Fakat bir vaka beni bu tehlikeden kurtardı. Bir akşamüstü daireden dönüyordum. Marif başkatibi beni bir kahvenin penceresinden çağırdı. Tahsin Efendi bir peykeye kurulmuş, nargile içiyor, iftar topunu bekleyen oruçlular gibi mahzun ve dalgın vakti kerahetini bekliyordu. Anlaşılan konuşacak bir adama ihtiyacı vardı. Gel evlat, bir kahve iç de öyle git, iki satır lakırdı ederiz. Teşekkür ettim. Yazılacak birçok yazılarım olduğu için kalamayacağımı söyledim. Tahsin Efendi, gel inat etme dedi. Hem belki kumruları rahatsız edersin. Bu söz bana çok manidar geldi. Dikkatle yüzüne baktım. Kumrular kim? Oturursan söylerim. Gayet mühim bir havadis. Gerçi herkesten evvel senin haberdar olman lazım gelirse de... Asabiyetimi belli etmemeye çalışarak bir sandalyeye iliştim. Malif başkatibi bana kahve, kendi nargilesine ateş söyledikten sonra başladı. Nasuhi Bey, malum ya, ehli keyiftir. Ağzının tadını bilir köfte hor. Sizin eve gelip gidenlerden bir Ermeni karısını abayı yakmış. Ne yaptı, nasıl etti, tafsilatını pek bilemiyorum. Mercimeği fırına vermişler. Vermişler ama nerede buluşacaklar? İstanbul'da olsan kolay. Bayırlar, çayırlar, mezarlıklar, yangın yerleri, arzullahi vasiya. Hem meccani hem de şairane, mükemmel heclagahlardır oraları. Ve lakin bu şehirde dildareyi nereye götürürsün? Sokaklarda adamı kıtır kıtır keserler, kimsenin ruhu duymaz. Fakat eskaza bir hovardalık edeyim dedim mi, vay efendim vay, dakikasında dört yana telefon gibi yayılır. Nasuhi Bey gayet iyi bir çare düşünmüş. Hatırın kalmasın, senin gözün kapalıca bir genç olduğunu biliyor. Mahmut odayı sana kira ile tutturmuş. Bazı günler tatilden iki saat evvel daireden çıkıyor. Öyle ya herif müdür, nereye gidiyorsun diye soran olmaz ha. Güya seni ziyaret etmek üzere eve gidiyor. Senin odada halvet oluyorlar. Hakikaten daha yani bir keşif. Ancak mahalle halkı devletin siyaseti aliyesiyle meşgul olacak değil ya. Elbette bu vakitsiz ziyaretlerin sebebini merak ediyor. Hakikat tabak gibi meydana çıkıyor. İş dallanıp budaklanıyor. Hem de ne şekilde. Güya bu emri hayra sen delalet etmişsin. Hayırcılığın ecri maneviyesiyle iktifa etmiyormuşsun. Kirayı güya Nasuhi Bey veriyormuş. Evinin nevalesini o düzüyormuş. Daha bir sürü mış mış mış. Namert herifin seni ne mevkiye soktuğunu görüyor musun evlat? Herifin fazla olarak cadaloz, şirret bir karısı var. Hatta rivayete göre bir şeyler de sezinlemiş. Bir gün kapına dayanır, kocama el karılarını peşkeş çekip odanda halvet ediyorsun namussuz herif diye bağırmaya başlarsa yandığın gündür. Ona göre ayağını denk al, gözünü aç, sana babaca haber veriyorum, bizden bu kadar.
Ayrım sonu.